Kahverengi. Hande Altaylı. 26. ayrım. Yol boyunca tırnaklarını yememek için kendisiyle savaş verdi ve Deniz'e her soruyu iki kez tekrar etmek zorunda bıraktı. Haftalar sonra Fırat'ı ilk kez görecekti ve neler olacağını bilmiyordu. Bütün bunların sonu nereye varacaktı? Kalbi güm güm atarak kapıdan girdiğinde bütün vücudu uyuşmuş gibiydi. Ama sakin görünmeyi başardı. Kapıyı ırmak açtı ve sanki 3 haftadır değil de 3 yıldır görmüyorlarmış gibi abartılı çığlıklar atarak ablasına sarıldı. Onun bu yapmacık hali Nari'nin yüzünü ekşitmesine sebep oldu. Sanki senelerce yurt dışında yaşamamış ve ablasından ayrı kalmaya alışık değilmiş gibi davranıyordu. Nesini seviyordu Fırat bu salağın? İki kardeşin yanından geçip salona girdi ve kapının tam karşısındaki kanepede Altan'la sohbet eden Fırat'la göz göze geldi. Deniz'in dönüşü herkesin keyfini yerine getirmişe benziyordu. Evin her yerinden kahkahalar ve neşeli sesler yükseliyordu. Narin önce Altan'ı öptü, sonra onların hemen yanında duran Ebru'yu, sıra Fırat'a geldiğinde her yanına ateş bastı ve aceleyle verilmiş bir öpücükten sonra ona en uzak köşede, Memo'nun tam karşısında kendine bir yer buldu. Salondaki uzun masa çoktan kurulmuştu ve hepsi Çin lokantasına verilen siparişin gelmesini bekliyordu. Narin, Fırat'ın devamlı kendine baktığının farkındaydı. Ama biri görecek diye korktuğundan gözlerini Fırat'tan yana çeviremiyordu. Telefonuna gelen mesaj sesini duyunca çantasını alıp tuvalete gitti. Kimden geldiğini biliyordu. Fırat'ın mesaj yazdığını görmüştü. "Elimde değil, seni seviyorum," diyordu mesajda. Narin pantolonunu indirmeden klozetin kenarına oturdu ve mesaja baktı uzun uzun. "Ben de seni," yazdı cevap olarak. Ve sifonu çekip tuvaletten çıkarken kendini soğukkanlı bir katile benzetti. Koridorda kurbanıyla karşılaşıp ona gülümserken aynı şeyi hissetti. "Saçını düzelt," dedi ırmak yanından geçerken ve uzanıp Narin'in yüzüne düşmüş perçemini yana doğru çekti. Yerine oturduğunda Fırat'la göz göze geldi ve başını "yandık biz" dercesine iki yana salladı. Fırat önüne bakıp hafifçe gülümsedi. Gece boyunca ikisi arasında mesajlar gelip gitti, yemekte, yemek bittikten sonra kalabalık içinde otururken yazışıp durdular. "Seni görmek çok güzel," yazdı Fırat. "Seni de. Ne yapacağız?" diye sordu Fırat. "Bilmiyorum," diye cevap verdi Narin. Bilmiyordu. İstanbul'a geleli 2 seneyi geçmişti. Ürkek kuş konduğu şehre alışmış, semtlerini tanımış, yaşamayı öğrenmişti. Oksijen yerine korku soluduğu günler çok gerilerde kalmış, solgun hayallere dönüşmüştü. Her deliğe girip çıkacak kadar yüreklenmişti, herkesle konuşabilir, her yere gidebilirdi. Epeydir kendisini eğreti bir çengelli iğneyle kentin ucuna iliştirilmiş gibi hissetmiyordu. Artık akan trafiğin, yürüyen insanların, atılan kahkahaların bir parçası olmayı başarmıştı. Ödünç alınmış kaldırımlarda değil, kendi yollarında yürüyordu. Başkalarından artanı değil, kendi havasını soluyordu. Kendi soğuğunda üşüyor, kendi güneşinde ısınıyordu. Geceleri başını göğe kaldırdığında gördükleri kendi yıldızlarıydı. 2 yılın sonunda anlamıştı ki sen bir şehre ait oldukça o da sana ait oluyordu. Hala Deniz'le birlikte yaşıyor ve aynı restoranda çalışıyordu. 1 yıldan beri servise almıştı Murat Bey onu. Bulaşıkhanenin deterjan ve buhar karışımı kokusundan kurtulmak iyi gelmişti Narin'e. Oradaki tek kadın elemandı ve ilk günlerde müşteriler onu biraz yadırgasalar da çok geçmeden alışmışlardı varlığına. Murat Bey Narin'in çalışkanlığından ve disiplininden öyle memnun kalmıştı ki, restorana servis için daha fazla kadın eleman almayı ciddi ciddi düşünür olmuştu. Cuma akşamları restoran çok kalabalık olurdu ve o cumada kural bozulmamıştı. Neredeyse her masaya fazladan birkaç sandalye sıkıştırmalarına rağmen hala kapı ağzında yer bekleyen 5-6 kişi vardı. Narin çok sevinirdi böyle günlerde. Murat Bey ne kadar çok para kazanırsa o kadar sevinirdi. İşler açıldıkça açılsın, Murat Bey'in her tuttuğu altın olsun isterdi. Ama o gün bir tuhaflık vardı Murat Bey'de. Birkaç kez yanından geçmiş ama Narin'e selam bile vermemişti. Oysa her zaman hatırını sorar, en azından başıyla bir selam verirdi. Bayram Usta patronun kendisini görmek istediğini söylediğinde telaşlanmasının nedeni buydu. Murat Bey'in odasına giderken endişeliydi. Onu kızdıracak bir şey yapıp yapmadığını düşündü, yapmamıştı. "Beni çağırmışsınız," dedi ürkek bir tavırla içeriye girerken. "Kapat kızım kapıyı." Narin onun söylediğini yaparken endişesi paniğe dönüştü. Kovulacak mıydı yoksa? "Ben sana imtihan dönemlerinde izin veriyorsam erkeklerle kol kola sokaklarda gezmen için vermiyorum," dedi Murat Bey sert bir tavırla. "Arkadaşlardan biri geçen gün seni görmüş. İstiklal'de oğlanın biriyle yürüyormuşsun. Ben seni evinde ders çalışıyorsun sanıyorum. Sen fink atıyorsun." "Özür dilerim," dedi Narin kıpkırmızı bir yüzde. "O gün son vizem vardı. Ben de hazırdım sınava ve imtihandan önce birkaç saat İstiklal'de dolaştım. Her zaman yaptığım bir şey değil. Aslında hiçbir zaman yaptığım bir şey değil. Öyle denk geldi işte." "Onu bilmem. Ben diğer elemanlara karşı ne duruma düşürdüğünün farkında mısın?" "Özür dilerim Murat Bey, düşünemedim." "Ben seni ekmek parası derdinde hayat mücadelesi veren tertemiz bir genç kız olarak görüyorum, destekliyorum. Sen?" "Bir daha olmaz Murat Bey," dedi Narin. İçinde olduğu durum patronunun karşısında cezaya kalkmış ilkokul öğrencisi gibi başı önünde durmak ve azarlanmak fena halde ağrına gitmişti. Ve o odada biraz daha kalırsa ağlamaya başlaması an meselesiydi. "Gezip tozduğun adamlara dikkat et. Burası İstanbul. Senin geldiğin kasabaya benzemez. Burada insanı kullanır kullanır sonra da fırlatıp atarlar. Ne olduğunu bile anlamazsın. Duydun mu beni?" "Duydum," dedi Narin. İlk damla yavaşça yanağından dudağına doğru iniyordu. "Çıkabilir miyim?" "Çık," dedi adam. Narin odadan çıkıp kendini personel tuvaletine attı, yüzünü yıkadı ve renginin normale dönmesini bekledi. Böyle zamanlarda Deniz gibi olamadığı için kendinden nefret ediyordu. Deniz böyle şeyleri hiç umursamaz güler geçerdi. O niye gülüp geçmeyi bilmiyordu? Ne vardı sevgilisiyle yakalandıysa, her iş gününde canla başla çalıştığını, üzerine vazife olmayan işlere bile koşturduğunu, emeğini sakınmadığını görmüyor muydu Murat Bey? Hayat mücadelesi vermek hep acı çekmek miydi? Bir gün sevgilisinin elinden tutup gezmeden mi yaşamak zorundaydı gençliğini? Üzerindeki suçluluk duygusu hafiflemiş, gözlerin etrafındaki kırmızılık geçmişti. Narin'i sokaklarda fink atmakla suçlayan Murat Bey, onun geceleri Deniz'le birlikte, "O bar senin, bu bar benim" gezdiğini bilse ne düşünürdü acaba? Hala Deniz'in temposunu yakalamaktan çok uzaktı ama uzunca bir süredir ayda iki ya da üç akşam, genelde bunlar cumartesi akşamlarıydı, ona takılıyor ve eve günün ilk ışıklarıyla birlikte giriyordu. Sevmişti gece hayatını, parası ve zamanı olsa daha fazla çıkardı. Bu kadar çalıştıktan sonra her şeye hakkı vardı. Tuvaletten çıkıp işinin başına döndü ve kendisini izleyen meraklı bakışları görmezden geldi. 3 haftadan beri Tunç isminde bir sevgilisi vardı. Kızıl, kıvırcık saçlı, sevimli bir gençti. Hukuk fakültesi 4. sınıfta okuyordu ve uzun bir süredir Narin'in etrafında dolanıyordu. Sempatikliği ve girişkenliği sayesinde ağzından girip burnundan çıkmış Narin'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Deniz bu habere öyle mutlu olmuştu ki Tunç'la tanışabilmek için evde hemen bir parti vermişti. Narin'in çiçeği burnunda sevgilisi, Deniz'in arkadaşlarına göre oldukça kendi halinde biriydi. Ama yine de ortama uyum sağlamayı başarmıştı. Deniz, Tunç'tan hoşlanmıştı. Zaten Narin'in bir sevgili bulmasını o kadar çok istiyordu ki, kimi getirse bağrına basmaya hazırdı. İşi gece 12'ye doğru bitti. Her zaman olduğu gibi yolun ıssız kısmını, yani İstiklal Caddesi'ne kadar olan mesafeyi Bayram Usta ile birlikte yürüdüler. Oradan Maçka'ya yürümek daha kolaydı. Sadece Elmadağ'dan geçerken travestilerle pazarlık yapan müşteriler biraz sıkıntı veriyordu. Ama ona da alışmıştı. Kapşonunu kafasına geçiriyor, hızlı adımlarla başını yerden kaldırmadan yürüyordu. Travestilerin bazıları onu haftanın 5 akşamı gördükleri için kanıksamışlar, selam bile vermeye başlamışlardı. Eve vardığında Deniz ve Irmak salonda oturuyorlardı. Deniz'in kız kardeşi İsviçre'de okuduğundan sadece yaz ve kış tatillerinde Türkiye'ye geliyor, yazın daha uzun, kışın ise sadece birkaç hafta kalıyordu. Deniz de kardeşini görmek için senede 2 ya da 3 defa İsviçre'ye gidiyordu. Birbirlerine düşkün görünüyorlardı ama Narin onların arasındaki mesafeyi hissedebiliyordu. Irmak'ın Türkiye'de olduğu zamanlar Narin için zor zamanlardı. Onun kendisinden çok hoşlanmadığını bildiğinden fazla ortalıkta görünmemeye gayret ediyor, eve mümkün olduğunca az uğruyordu. Yine de Irmak'ın her karşılaşmalarında huzursuzlandığını hissedebiliyordu. Ablasının kendisi dışında birine bu kadar yakınlık göstermesinden ya da evlerine bir yabancının yerleşmiş olmasından rahatsızlık duyuyor olabilirdi. Kim bilir? Belki de Narin'i kendi imkanlarından faydalanan bir asalak olarak görüyordu.
Sebep bunlardan hangisi olursa olsun sonuç aynıydı. Narin, Irmak varken o evde olmaktan utanıyordu. "Hoş geldin," diye seslendi Deniz kapıdan giren Narin'e. "Selam, nasılsınız?" "İyiyiz, içiyoruz ve dedikodu yapıyoruz. Gel sen de katıl bize. Vizeler bittiğine göre ders çalışmayacaksın herhalde." "Yok, çalışmayacağım," dedi Narin ve boşalmış şarap şişelerinden birini alıp mutfağa bıraktıktan sonra onların karşısındaki tekli koltuğa oturdu. Irmak'tan kaçıyor gibi görünmek istemiyordu. "Canın mı sıkkın?" diye sordu Deniz, Narin için bir bardak şarap doldururken. "Biraz, patrondan azar işittim bugün." "Murat'tan mı?" "Evet. Ders çalışmak için izin aldığım gün Tunç'la gezerken görülmüşüm. Kim ispiyonladı acaba?" "Ne varmış bunda?" dedi Deniz ve elindeki bardağı Narin'e uzattı. "İzin aldın diye 24 saat ders mi çalışman gerekiyormuş?" "Kusura bakmayın ama adam haklı," diye konuya daldı Irmak. Narin dersler sona baktı ve "ben de haksız demedim zaten," dedi. "Adam sana acayip iş veriyor." "Hep çok çalıştım. Acayip iş verdi diye yan gelip yatmadım ki." "Kızma canım, senin İstanbul'a geldikten bir süre sonra kabak çiçeği gibi açılanlardan olduğunu düşünmüştür." "Ne demek o?" "Küçük birer köylü çocuğu olarak İstanbul'a gelip sonra havaya girerler ya." Narin kıpkırmızı kesildi. Deniz oturduğu yerde dikilip "ne alakası var şimdi bunun?" diye Irmak'ın sözünü kesti. "Narin bu eve ilk taşındığında böyle miydi hatırlasana? İnsanlarla konuşamıyordu bile. Üstü başı, konuşması, her şeyi değişti." "Kabak çiçeği gibi açılmadım ben," dedi Narin sertçe. "Gece kulüplerinden çıkmıyorsun, aynı Deniz gibi giyiniyorsun, onun arkadaşlarıyla arkadaşlık ediyorsun." "Ya evet, hiç açılmadın. Köyünden de tıpkı böyle gelmiştin." "Fazla içtin sen galiba böyle aptalca konuşabildiğine göre. Hem ne var bunda? Uyum sağlamasının nesi kötü?" Deniz'in sesi yükseldikçe yükseliyordu. Narin onun çığırından çıkmak üzere olduğunu fark etti ve uzanıp "sakin ol" dercesine eline dokundu. "Bu uyum sağlamanın ötesinde bir şey," dedi Irmak hafifçe gerinerek. Geri adım atmaya hiç niyeti yoktu. "Ayrıca ikinizin birlikte yaşaması hiç doğru değil. Onu ait olmadığı bir hayata alıştırıyorsun. İleride bunlara sahip olamayacak ki. Her zaman koluna senin birkaç bin dolarlık çantalarını takıp mı gezecek?" "Ben," dedi ve gerisini getiremedi Narin. "Irmak siktir git," diye bağırdı Deniz. "Burası benim evim. Onun yüzünden ben kendi evimden gidemem. O defolup gitsin. Bıktım zaten buraya her gelişimde senin beslemeni görmekten." "Tamam, gidiyorum," dedi Narin ama Deniz onu kolundan yakalayıp durdurdu. "Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Irmak Hanım gidecek. Çünkü burası artık onun evi değil." Deniz Narin'in kolundan bırakmadan Irmak'a doğru bir adım attı. "Mirası paylaştık kızım biz. Sen bu evi istemediğini söyledin, ben de sana parasını ödedim. Ama bunun bir anlamı olmadığını, burasının hayatımın sonuna kadar benim evim olduğunu söylemiştin," diyerek ayağa fırladı Irmak. "Evet, ama şimdi bu fikrimden vazgeçtim. Defol." 26. Bir ilişkileri vardı, bunu itiraf etmek Narin'e zor geliyordu ama kabul etmek zorundaydı. Her gün defalarca telefonla konuşuyorlar, uyanır uyanmaz birbirlerini arıyorlar, birbirlerini düşünüyorlar ve aynı çukurun içinde debelenip duruyorlardı. Deniz'in Amerika'dan döndüğü günün üzerinden tam bir ay geçmişti ve o günden beri birbirlerini hiç görmemişlerdi. Ama yine de ilişkileri vardı. Bunu inkar etmek imkansızdı. Narin, Blue Jean'i üzerine geçirirken bunu durdurmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Son haftalarda kendini iyice koyvermişti, işleri akışına bırakmıştı. Görüşmedikleri halde Fırat hayatının gittikçe daha önemli bir parçası haline geliyor, duyguları sakinleşeceğine şiddetleniyordu. Her sabah işe giderken kendisine o gün Erol Bey'le Ankara'ya taşınma konusunu konuşacağına söz veriyor ama her defasında bir bahaneyle bunu erteliyordu. Ayağına yeni aldığı topuklu ayakkabıları ve üzerine kırmızı ipek gömleğini geçirdikten sonra aynanın karşısına geçti ve ''Fırat için hazırlanıyorsun'' diye bağırdı. ''Hem bu işi bitireceğim, Ankara'ya yerleşeceğim diyorsun, hem de onun için giyinip süsleniyorsun. Kendine gelsene artık.'' Keşke aynadaki o görüntüye saldırabilse, onu dövebilseydi. Bunun yerine uzanıp rujunu sürdü, güzel görünüyordu. Biraz sonra evden çıkacak, Deniz, Irmak ve Fırat'la buluşup sinemaya gidecekti. Ardından hep birlikte yemek yiyeceklerdi. Bir ay sonra Fırat'ı ilk kez görecekti ve bunun verdiği heyecan öyle büyüktü ki kendisine olan öfkesini ezip geçmişti. Yalnız yaşamaya alışmış pek çok insan gibi onun da kendisiyle yüksek sesle konuşma alışkanlığı vardı. Ama bugün tüm sözleri bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyordu. Tam kapıdan çıkmak üzereyken parfüm sürmeyi unuttuğunu hatırlayıp geri döndü. Yaslıhan'da Fırat'la seviştikleri gece üzerinde olan parfümü alıp sıktı ve koşar adım evden çıktı. Film kötüydü ama Fırat'ın yanında oturmak güzeldi. Her ne kadar adamın diğer tarafında Irmak oturuyor ve elini tutuyorsa da arada bir omuzlarının birbirine değmesi bile yetiyordu Narin'e. İleride bu filmin tek bir karesini bile hatırlamayacağından emindi. Çünkü aklı sürekli başka yerdeydi, hemen yanında. Onun aklının da kendisinde olduğundan emindi. Hissediyordu bunu. Tıpkı yıllar önce Mehmet'in maçında olduğu gibi. O günde zaman hiç bitmesin, sonsuza kadar orada öyle yan yana otursunlar istedi. Ama bu isteği zaman tarafından ciddiye alınmadı ve saniyeler, dakika, dakikalar, saniye oldu, saat oldu, film bitti. ''Yemeği boş verin, bana gidelim.'' dedi Deniz. ''Şahane bir pideci açıldı, oradan sipariş veririz.'' ''Boşuna mı giyindik yani?'' diye itiraz etti Irmak. ''Ne demek boşuna mı giyindik? İstanbul'un en şık partilerini veriyorum ben o evde.'' dedi Deniz gülerek. ''Hem zaten gece bende kalacaksın.'' ''Bana uyar.'' Narin omuzlarını silkti. ''O zaman bana da uyar.'' dedi Fırat. Narin'den başka kimse Fırat'ın cümlesindeki o zaman vurgusuna dikkat etmemişti. Ama o iki kelime Narin'in yüreğini ağzına getirmeye yetmişti. Gözlerini açarak Fırat'a baktı. Eve 4 kişi girdiler ama 10 kişi olmaları sadece 1 saat sürdü. Deniz daha yolda arkadaşlarını aramaya başlamıştı. Irmak yüzünü astı. Narin içinden güldü. Küçük programların, sinema üstü yenen sakin yemeklerin Deniz'e uygun olmadığını çok iyi biliyordu. Daha evden çıkmadan bu gecenin böyle sonuçlanacağından emindi. Müziğin sesi yükseldi, sigara dumanı her yeri kapladı, içkiler kadehlere doldu ve Deniz için sıradan bir akşam başlamış oldu. Narin mesaj sesini duyunca kalkıp mutfağa gitti. ''Buradan çıkınca sana gelebilir miyim?'' diye soruyordu Fırat. ''Saçmalama'' yazdı hızlıca. ''Lütfen, no. Bacakların çok güzel. Fırat lütfen yapma. Seni düşünmeden duramıyorum. Ne olur geleyim. Hayır, bu çok zalimce. Aşıklar zalim olur.'' ''Biliyorum.'' ''Nereden biliyorsun? Babamdan biliyorum. Bırak babanı şimdi. Hadi gel de bana. Gel.'' Her şeyin çığırından çıkması böyle oldu. Gece boyunca parmaklarıyla flört ettiler, tahrik oldular, hayal kurdular ve kaçınılmaz sona hem ruhlarını hem bedenlerini hazırladılar. Bir noktadan sonra gözleri hiçbir şey görmez oldu. Fırat Irmak'tan uzak durmaya çabalıyordu, sürekli başkalarıyla sohbet ediyor ve mümkün olduğunca Irmak'ın yanına sokulmasına fırsat vermiyordu. Narin bir taraftan Irmak'ın bir şeylerden şüphelenemeyeceğinden korkuyor, bir taraftan da ikisi arasındaki uzaklıktan büyük bir sevinç duyuyordu. Mantığı sürekli alarm sirenleri çalıyor, onu uyarmaya çalışıyordu. ''Manyak mısın sen? Bunun sonu nereye varacak? Gidebileceğiniz nokta belli ve oradan sonra yol yok. Irmak'tan ayrılsa bile ne değişecek sanıyorsun?'' Hiçbir şart altında onunla birlikte olamazsın. Deniz bunu öğrenirse ne yapacaksın? Irmak'ın ne kadar mutsuz olacağını düşünsene. 26. ayrımın sonu, sayfa 284, devamı 27. ayrımda.